Ayrım 20.
Tavuk hırsızının "Otur efendi ko ve ısmarla" diyen derin ve ağır sesi duyuldu. Tüccar dönüp onun yüzüne baktı. Bre bizim palikaras. Bizim palikaras efendi. Kusura bakma, kusura bakma. Seni görmedim. Seni görmedim. Doğru. Oturayım, oturayım. Getir brekir palikarasımıza yarım okka şarap getir. Yarım okka. Duydun mu? 100 paralık değil, yarım okka. Şarap geldi. Palikaras kupayı kavradı, tek söz söylemeden, şerefe bile demeden bir dikişte içti. Sonra da boş kupayı tahta masaya yan yatırdı. Bir yarımlık daha ister misin? Bir yarımlık daha. Kir palikara mı? Getir bire dostuma, dostuma kir palikarasa, bir yarım okka daha, yarım okka. O yarım okka da geldi ve aynı akibete uğradı. Adam elinin tersiyle tıraşsız çenesini sildi. Büyük tüccar bundan hoşlanmış gibi yalancıktan bravo, bravo yaptı. Palikari, palikari delikanlı. Bizim kir, kir bay, kiryenin kısaltılmışı. Palikaras, palikari, artık size iyi geceler, iyi geceler. Ayağa kalktı. Tekrar iyi geceler dostum palikara. Serke şerif, otur efendiko. Afendiko, efendi, dedi ağır ağır. Kuşağından bıçağını çıkarıp tahta masaya sapladı. Tüccar, tabii oturayım, kir palikarama oturayım, elbette oturayım. Yalancıktan masum masum gülüyordu ama korkudan kalbi çırpıyordu. Bire yarım oka getir dostum kir palikarasa dostuma. Şarabı kaldıran palikaras onu dudaklarına götürmeden kara saplı bıçağına vurdu. Bu canım sıkılıyor anlamına geliyordu ve barda, barda dikkat. Söz kaldırmam demekti. Şarabı içip sigara sardı. Yaktı ve göz ucuyla büyük tüccara bakarak birden ''Kalk efendiko, bir takla at'' dedi. Kocabaşılık adayı Diogenes Kardaras'ın aklı başından gitti. Dizlerinin bağı çözüldü, nefesi kesildi. ''Ben mi kirpalikara mı? Kirpalikara mı? Ben senin dostunum, dostunum'' diye mırıldandı. ''Yaşlı insanım, yaşlı. Kirpalikara mı dostum, dostum ihtiyar adam.'' Palikaras eliyle işaret etti. ''Ortaya.'' Ve bıçağına baktı. Olur kirpalikara mı? Olur, olur. Kahvehanenin ortasında durdu. Tahta döşeme pis ne pisti. Ama şimdi bunun Kirdioenis için önemi yoktu. Eğildi, eğildi, başı neredeyse yere değecekti. Biraz daha eğildi ve bulam. Tepe taklak dönüp sırt üstü pis döşemeye uzandı. Gülüşmeler, sesler, bravo, bravo, bir kere daha, bir kere daha. Millet zevkten bir hal olmuş ellerini çırpıyordu. Tüccar boğazı kurumuş, nefesi kesilmiş bir halde ayağa kalktı. Yalvaran gözlerle palikarasa baktı. Öteki kuru kuru, bir kere daha dedi. Sessiz, perişan bir halde, gitti kocabaşılık diye düşünüyordu. Kana susamış, tıraşsız tavuk hırsızından duyduğu korkuyla başını ve vücudunu tekrar eğdi. Biraz daha, biraz daha eğildi ve blom! Sırt üstü yere serildi. Göbeği havaya kalkmış bir halde. Sahte katilin, bir kere daha yap da tam olsun diyen ağır sesi duyuldu. Tüccar yavaş yavaş ve soluk soluğa ayağa kalktı. Pis döşemeye kadar eğildi ve bir takla daha attı. Tamam, şimdi bir okka şarap ısmarla ve çek arabanı. Tüccar onun ne dediğini anlamaya çalışıyormuş gibi şaşkın durdu. Sonra mırıldandı. Seni memnun etmek için bir takla daha atayım mı kirpalikaramı? Bire tabii. Yürü. Tezgaha döndü. Efendinin hesabına bir okka getir. Büyük tüccar iki parmağıyla burnunu sıkarak sümkürdü. Elinden geldiğince gülümsemeye çalışarak. Öyleyse hepinize iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Dostum kir palikara dedi ve kapıdan çıktı. Palikaras arkasından hesap diye bağırdı. Tüccar kapının basamağında durup kahveci mağazaya yolla dedi ve karanlıkta gözden kayboldu. O günden sonra sokak çocukları ne zaman onun yoldan geçtiğini görseler bir takla daha atayım mı? Bre tabii diye bağırıyorlardı. Şimdi nasıl adaylıkta kalabilirdim? Sünger işleri iyi gitmişti. Zenginlik. Halk da tüccarlar da memnundu. Tavernalarda eğlentiler ve bu denizciler bugün varız yarın ne olur kim bilir bu eli açık denizciler bayram yapıyor şarkı söyleyip oynuyorlardı. Pazar günleri öğleyin kampanalar çalıyor, evlenmek üzere olanların mutluluğunu ilan ediyordu. Kaptan Ondonis yazıhaneye gitti. Ağanın çocuklarını ve Büyük İraklis Mandakas'ın kitaplarını tutan güvenilir adamı, boyu 1 metre 20, taş çatlası 1.30 olan kısa donlu at anası buldu ve anlattı. Sünger içinde almışlar ve sonra memleketin yolunu tutmuşlardı. Süveyş kanalından geçerken orada bir deneme yapmak istemişler, dalgıç indirmişlerdi. Dalgıç gözleri fal taşı gibi açılmış, yukarı çıkmış ve deniz dibinin sünger kaplı olduğunu söylemişti. Bir gün çalışıp çok ve seçkin sünger çıkarmışlar. Gece şiddetli rüzgar çıkmış. 7 ay süren yolculuktan yorgun düşmüş olan adamlar evlerine dönmek istemişlerdi. Onlara hiç kimseye bu konuda bir şey söylememelerini tembih etmiş, İraklis Ağa'nın çocuklarına bundan bizzat söz edeceğini söylemişti. Ama adam karısına, oğul anasına derken haber ağızdan ağza bütün adaya yayılmıştı. Süveyş kanalı denize sünger doluydu. Ağa'nın çocukları görüş ayrılığına düşmüşlerdi. Nikolas dalgıç tulumuyla sünger avını ortadan kaldıracağına söz vermişti. Ve şimdi ise tulumla sünger avına çıkacak tayfaları yazıyorlardı. Aris, tulum daha kaldırılmadı dedi. Biz toplamasak başkaları toplayacak. İlk işim İstanbul'a patrikhaneye ve paşalara bir heyet yollamak olacak. Onlar gidip resmilerle görüşünceye, resmiler karara varıncaya, sultan iradesi çıkıncaya ve heyet geri dönünceye kadar ki hepsi araba ile 1 yıl geçer. Nikolas öyle dedi. Ama biz o kadar insan harekete geçerken ben nasıl balkona çıkıp da halka dalgıç elbisesini kaldıracağımı söyleyebilirim. Gülerler bana. Ya rakiplerim? Onlar da yüzümüze tükürerek fırsatı bulmuş olurlar. Atanas yavaşça, babanız o yüzden politikaya girmedi dedi. O kendi işine bakar, başkalarının işine karışmazdı. Aris, bunu başka türlü oynayabiliriz dedi. Ada 280 tekne ve 80 makine çıkarıyor. Alkiviadis ve ben makinelerin parasını sağlarız. Hatta daha fazlasını. Atanas da bize dalgıç tulumu için ne kadar para lazım onu hesaplar. Tekneleri sen harekete geçir. Atanas iyi fikir dedi. Ben de öyle bir şey teklif edecektim. Nikolas canı sıkılmış bir halde. Öyle de olsa dedi. Millet yine anlaştığımızı ve onlara oyun oynadığımızı düşünecek. Aris kızarak kimseye hesap vermek zorunda değilim dedi. İstediğim kadar makineyi harekete geçiririm. Kaptan Ondonis'i duydun. Oraları sünger doluymuş. Bırakayım da başkaları mı toplasın? Dalgıç tulumunu ortadan kaldırabileceğini mi sanıyorsun? Karolos Flegel yıllardır uğraşılıyor. Başarabildi mi? Yollara düştü, konuşmalar yaptı, tanıdığı patriklere ve prenslere rağmen ne yaptı? Hiç. Aldığı vaatlerle kaldı. Sen geliş gidiş koca başı seçileceksin. Biraz yumuşa. Bırak anıran anırsın. Becerir de sultan iradesini elde edersen onu ilk uygulayan bizler oluruz. Atanas, işin ayrıntısına bir bakalım diye konuştu. Bir teknenin harekete geçmesi 25 bin kuruş. Dalgıç makinesinin ise 80 bin. Nikolas Efendi'nin kaç tekne çıkaracağını, Alkiviadis Efendi'nin ise Aris ile birlikte kaç dalgıç makinesi harekete geçireceğini hesap edip yarın size söylerim. Tekneler ve makineler hep birlikte bu yıl ne getirdi biliyor musun Atanas? Tabii biliyorum. Listeyi vergi dairesinden aldım. Hepsi birden 12 bin okka ince, 135 bin okka kalın ya da kaba, 62 bin okka da salmastra sünger getirdiler. Aris, kaptan Ondanis'in dediğine göre Suez'de ince ile kabanın oranı 3'e 1. İşler iyi giderse önce Allah gelecek yıl 10 binlerce okka ince sünger çıkarırız dedi. Sonuç, incinin fiyatı düşer. Nikolas, haliyle dedi. Tabii arz ve talep meselesi bu. Atanas, ben şunu tavsiye ediyorum dedi. Bu yıl bütün yıl boyunca tahsis edeceğimiz kadar ince sünger alalım. Burada ya da yurt dışındaki depolarımızdaki malların elimizde kalması bize kar getirmez. Gözlüklerin üzerinden onlara bakıp gülümsedi. Hepsi onunla hemfikirdi. Ertesi pazar günü Aris Panayia Kuvusena kilisesine gitti. Babası hayattayken pazar günleri ya da büyük bayramlarda ailece bu kiliseye gelirlerdi hep. Annesi ile babasının kendi yerleri vardı. Nikolas bağış kutusunun başında duruyordu. Aris içeri girer girmez kayyumlar, kayyum kilise ya da cami hademesi. Onu bağış kutusuna davet ettiler. Az sonra doktor Palelegos yanında karısı Maria ve kızı Kalipoi ile kiliseye geldi. Kayyumlar onu da bağış kutusundan geçirdikten sonra Aris'in yanında bir yere oturttular. Doktor Aris'i selamladı ve annesinin sağlığını sordu. İşinin ehli, ciddi ve sakin bir insan olan doktor, adada seviliyordu. Aris onun sakin ama biraz düşünceli yüzüne baktı. Bıyığı ve kısa sakalı yarı yarıya ağarmış bulunuyordu. geç evlenmişti. 16'sına yaklaşan kızı Arise güzel ve tatlı göründü. Gözlerinde bambaşka bir çekicilik vardı. Ayin boyunca gözlerini kızdan ayırmadı. İlk defa mutluluk duyuyordu. Ayinden sonra avluya çıkıp karısını ve kızını beklemekte olan doktorla sohbete başladı. Doktor, Nikolas'ın koca başılık için adaylığını koyduğunun doğru olup olmadığını sordu. Adalılar yerel seçimler için sabırsızlık içindeydiler. Sultanlar tarafından tanınan bir ayrıcalıkla bir yerin en büyük ağası kocabaşı olabiliyordu. Kocabaşı yasama ve yargılama işlerine bakıyor, devleti temsil ediyordu. O ya da ikinci kocabaşı o yerin gelenek ve göreneklerine uygun olarak hüküm veriyorlardı. Tabii mantık çerçevesinde. Aris, Nikolas'ın seçimlere katılacağını ve doktora bir teklifi olacağını, kendisiyle işbirliği yapmasını isteyeceğini söyledi. Bir işin iyi olması için diye ekledi. Memleketini ve halkını seven, namuslu, akıllı, saygın insanların idareye girmesi gerek. Bildiğiniz gibi doktorcuğum, yaptırmakta olduğu eczaneyi Nikolas kocabaşılığa hediye edecek. Kocabaşı seçilirse maaş almayacak ve o parayı fakirlere bırakacak. Aynı zamanda pek çok Levent'in ölmesine, çok daha fazlasının sakat kalmasına sebep olan dalgıç tulumunu ortadan kaldırmaya çalışacak. Doktor namuslu ve vakar sahibi bir insandı. Genç adamın sırtındaki kuru veze redingotu, abanoz bastonu, kolalı gömleği ve papyon kravatı doktoru bayağı etkilemişti. Aris'in mavi gözlerine baktı, gülümsedi. Ama duyduğuma göre gelecek yıl daha çok dalga çıkaracakmışsınız. Henüz ortadan kalkmadığına göre biz çıkarmasak başkaları çıkaracaktır. Ama yasaklayıcı irade çıkar çıkmaz onu ilk uygulayan biz olacağız. Ve ilave edeyim, Nikolas sadece çıplak sünger avcılarıyla hareket ediyor. Dalgıç makinalarını ben ve Akivedis yola çıkarıyoruz. O sırada doktorun karısı yanında kızıyla yaklaştı. Doktor onları Aris ile tanıştırdı. Karısı sıkı dudaklı ve araştırıcı birine benziyordu. Kızı utangaç ve nazik bir tavırla gülümsüyordu. Yanakları al al olmuştu. Aris onlardan ayrılırken, "Cevabınızı bekleyeceğim doktorcuğum," dedi. "Mesleğim beni yeterince uğraştırıyor. Ama memlekete yardım etmem söz konusu olursa, bilhassa Heraklis Mandakas'ın çocuklarına saygım vardır. Birkaç güne kadar size haber veririm. Nikolas'a sizi ziyarete etmesini söyleyeceğim. O sizi benden daha iyi ikna edebilir," dedi Aris. Ve nazikçe gülümsedi. Yerel politikaya ilgi duyan doktorun bu teklifi kabul edeceğinden şüphe yoktu. Delikanlının kalbi ise şimdiden aşk dolmuştu. Bu, Gülizar'a olan duygularından daha farklı bir duyguydu. Gülizar'ın vücudunu, etini ve ustaca tertiplerini arzuluyordu. Doktorun kızına olan duygusu ise dostça bir şeydi. Onunla hayatını birleştirdiği takdirde mutluluğunun tam olacağını hissediyordu. Meseleyi Nikolas'a açtı. Doktora ziyarete gittiğinde lütfen aynı zamanda aracı olduğunu da söyle ona. Nikolas, doktor sevilen sayılan bir insandır. İyi kalpli ve namusludur. Parası da var. Birkaç sünger teknesi de var. Karısı yarı cahildir, görgüsüzdür. Ama çok çalışkandır. Kafası çalışır, inatçıdır da. Doktor ona ebeliği de öğretti. Ama onun sözünden çıkmaz. Karısını sayar ve galiba biraz da korkuyor ondan. Acele onu göreceğim ve seve seve ikinizden bahsedeceğim. Aris daha o gün kayığa atlayıp Gümüşlü'ye gitti. Dost doğru annesinin evine yollandı. Elini öptü, önünde diz çökmek istedi. Ama karakteri böyle bir şeye uygun değildi. Anne, senden af dilemeye ve oğlun Aris'in aklını başına topladığını söylemeye geldim. Onun için münakaşa etmeyelim. Bir de senden rica ediyorum. Doktor Andonis Palaiologos'un kızıyla evlenmeme razı ol. Kalilopi ile mi? Büyüdü demek. 16'sını bitirmiş olacak. Birkaç kere annesi onu da yanında buraya getirmişti de tanıdım. Güzel kız, ciddi aileden. Ablasını 13 yaşındayken büyük sünger tüccarı Kir Nikolas ile evlendirdiler. İki erkek kardeşi o adamın Londra'daki mağazasında çalışıyor. Memnun oldum yavrum, dualarım seninle. Hemen gidiyorum anne, onlarla konuşmak için Nikolas senin cevabını bekliyor. Konuşsun, gelecek hafta ben de adaya geleceğim. Aris sevincinden uçuyordu. Atına atladı, Emin'i görmeye koştu. Bu olanları anlatacaktı ona ve ondan Gülizar'ın bu kararı kabul ettiğini öğrenecekti. Güneş inmeye başlamadan az önce kayığa bindi, yola çıktı. Çatalya karadan bir mil bile tutmuyordu. Karşıda sıra halinde üç ada görünüyordu. Ama aslında iki adaydı bunlar ve üç tepe bulunduğundan öyle görünüyordu. İki ada alçak bir kara şeritiyle birbirine bağlıydı. boylu boyuna gümüşlük yönünde uzanıyor, onu güzelleştiriyorlardı. Deniz bir göl gibi kıvrılıyordu. Miras paylaşılırken Mirtu işte bu adaları istemişti. Güzelliklerinden ötürü. Aris onları kız kardeşinin hesabına Kalimnoslu çobanlara kiralıyordu. Deniz'in yüzü aşık bir bakirenin yüzü gibiydi. Güneşin son ışıkları karayı ve denizi gümüş altın bir renge boyuyordu. Yamaçlarda hayvanlar otluyor, çıngırak sesleri çevreye bir tatlılık yayıyordu. Rüzgar olmadığından ana yelken ve iki flok yelkeni sarkmıştı. Ve iki denizci ahenk içinde uzun küreklere asılıyordu. Kaptanın yanında oturan Aris konuştu. Tabiatın acayipliğine bak. Karamak koyunları ayrı otluyor, kıvırcık ayrı. Daha ötede büyükbaş hayvanlar ayrı otluyor. Şu boğaya bak, öküz ile arkadaşlığa tenezzül etmiyor. Neden? Öküz de ondan, erkekliği yok. Baa, adım mı etmişler? Kasaplık o. Çabuk yağlanması gerekiyor. Şu ineklere bak. Ne ineği? Yeledas. Öküze tenezzül etmiyorlar. Onu geride bırakmış, boğanın yanından ayrılmıyorlar. Denizci, vay namussuzlar dedi. Yani efendi tıpkı kadınlar gibi. Kadınlar da gücü olmayan erkeğe tenezzül etmezler. Ya da onunla alay ederler. Tıpkı öyle. Biz de hayvan değil miyiz? Aa, o kadar da değil efendi. Dedi denizci ve güldü. Karadan biri bağırdı. Hey kayıktaki, bire sen Kapitan Drossos değil misin? Sağ ol Mihalo, benim. Bire azgın dişi koyunlarla ne yapıyorsun? Damgalıyor musun onları? Bire duyduğuma göre karın seni istemiyormuş. Çünkü öküzmüşsün. Öyle diyor, gücün yokmuş. Benim mi bire? Senin gibi aptalı bile delerim. Ada ne yapıyor bire? Yerinde duruyor, kaçmadı. Herkese selam. Anamı görürsen söyle. Ben, babam ve hayvanlar iyiyiz. Çatalya'dan geçtiğimi ve iki ayaklı, dört ayaklı büyük hayvanların hepinizin iyi olduğunuzu söylerim. İyi bire, camız denizci. İstediğini söyle ona. Ama benim anam yok mu? Senin gibilerden bir düzinesini şalvarına alır. Ve çobanın büyük marifet yapmışmış gibi kahkahayla güldüğü duyuldu. Bire Mahalio, anan 11 çocuk yaptı. Seni doğurması şart mıydı bire öküz? Bunu söyledikten sonra kaptan da kahkahayı bastı. Dostça kızdırmalardı bunlar ve Trehander'i burnu dönüyordu. Şimdi önlerinde uçsuz bucaksız mavi bir deniz uzanıyordu. Kürekler suya iniyor, geri itilen kayık gövdesiyle suları yarıyordu. Kıçında burnunda sular köpürüyordu. Feneri yaktılar. Lumbar'ın önüne yemekler çıkarıldı. Kaptan tek başına yemesi için önce efendiye sofra kurulmasını emretti. Ama Aris tayfanın kürekleri bırakmasını ve birlikte sofraya oturulmasını istedi. Adasının denizcileri hoşuna gidiyordu. Temiz, dobra, korkusuz ve saygılı insanlardı bunlar. Ağır bile olsa şakalaşmayı seviyorlardı. İstavros çıkardılar ve iri parmaklarıyla ekmeği böldüler. Yemeğe koyuldular. Sütliman deniz koyu sularıyla tekneyi tutuyordu. Deniz, dağlar, iş bunlar iştah açıyordu. Yediler, kahve pişirdiler, sigara yaktılar. Aris baş podoslamasına gidip uzandı ama uyuyamadı. Bir kalipopiyi, bir gülizarı ve Emin'in sözlerini düşünüyordu. Gülizar para kabul etmemiş, gitmeye de yanaşmamış. Onu bekleyeceğim, bana dönecek biliyorum demişti. Emin polise gitmek zorunda kalmıştı. Memur, Hovardalidiko bahşişi cephose. Hovardaca bahşişi cep etmiş, cephose cep etti. İtmiş ve 20 saat sonra güzel Gülizar gemiyle İzmir'in yolunu tutmuştu. Aris rahat bir nefes almıştı. Şimdi ise gerçek mutluluğu karşılamaya gidiyordu. Eski yıllarda ada bir kocabaşı, bir veznedar, bir katip ve 12 danışman tarafından idare ediliyordu. 1894'ten sonra durum biraz değişti. Şimdi başta iki kocabaşı bulunuyordu. Birinci ve ikinci kocabaşı. Aynı zamanda danışman olan veznedar ve 9 üye. Katip ise tek memurdu. İkinci kocabaşı olursanız sevineceğim. Safkan Yunanlı olan Kalimnoslular politikaya tutkundular. Bu sakin adam doktor seçimlerin arifesinde öylesine coştu ki bir pazar akşamı kahve kapanıncaya kadar oturup tartıştı. Sokakta Nikolas her 2-3 adımda bir durarak onu dinliyordu. Evinin avlusunda bitişik 6 basamaklı küçük bir ev vardı. Bir genel faaliyet programı üzerinde anlaşıncaya kadar orada oturdular. Öylesine politikaya dalmışlardı ki kilisenin kampanaları çalmaya başlayınca kendilerine geldiler. Güneş onları basamaklarda oturmuş tartışırken buldu. Bana bu şerefi layık gördüğünüz için teşekkür ederim Nikola Efendi. Kardeşiniz Aris benimle konuşmuş, ben de ona düşüneceğimi söylemiştim. Yanınızda danışman olarak çalışmayı kabul ediyorum. İkinci kocabaşı olmam, doktorluk mesleğim buna el vermez. Nikolas teşekkür etti ve nazik bir şekilde güldü. Doktorun düşüneyim demesi, karıma bir sorayım anlamına geliyordu. Doktorun kararlarına dinamik karısının kumanda ettiğini bütün dünya biliyordu. Şimdi doktorcuğum, size daha ciddi bir şeyden daha bahsedeceğim. Kardeşim Aris, annemizin ve hepimizin rızasıyla sizden ve hanımınızdan kızınız Kalliope'yi istemektedir. Doktor şaşırdı. Nikolas sigara ikram etti. Doktor sigara içmediği halde elinde olmadan alıp yaktı. Çocuğumun Iraklis Mandakas'ın asil ailesine girmesi büyük şereftir. Eminim ki bizim hanım da kabul edecektir. Tabii kızımızın fikrini de almamız gerekecek. Nikola Efendi, hayatlarının en önemli olayı için çocuklara danışılmaması hiç hoşuma gitmiyor. Nikolas ona hak verdi. Bir hafta sonra gece Nikolas'ın yazıhanesinde buluşmaya karar verdiler. Aşık Aris, olur da tatlı Kaliopi'yi görürüm ümidiyle durmadan doktorun evinin önünden geçiyordu. O pazar, kızın babası Nikolas ile tartışırken yine oradan geçmişti. Sokağın başına gelince Bakire'yi balkonda iki kız arkadaşıyla otururken gördü. Kızlar alçak sesle konuşuyor, ona göz atıyorlardı. Balkonun karşısından geçerken elini kaldırıp şapkasıyla selam vermek istedi. Ama şeytan bu ya, çevirdiği bu numaraya, bu tertiplere gülesi geldi. Gözlerini yukarı kaldırmış yürürken ayağı sokağın ortasındaki bir taşa çakıldı, yere kapaklandı. Şapkası elinden fırladı. Kızlar kahkahayla gülerek eve kaçtılar. Utancından ve hırsından kıpkırmızı kesilen Aris şapkasını yerden aldı, içinden küfrede de hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. 5 gün sonra doktor Nikolas'la görüşmeye gitti. Karısıyla ve kızıyla konuşmuştu. Pratik bir kadın olan karısı bir an düşünmüş ve kızlarının böyle bir ağa evine girecek olmasını beklenmedik bir tarih olarak nitelemişti. Kız önce sadece siz bilirsiniz demiş ama annesinin ısrarı üzerine iyi bir çocuğa benziyor diye eklemişti. Nikolas, kardeşimin elinde rahat edecektir dedi. Uşakları ve hizmetçileriyle kraliçe gibi olacaktır. Annemiz onu kendi kızı gibi, biz de kardeşimiz bileceğiz. Şimdi doktorcuğum, daha pratik konuşacağım. Ona ne veriyorsunuz? Doktor söyledi. Nikolas karşı teklifte bulundu. Doktor, Nikolas'ın taleplerini böyle büyük bir ailesi için aşırı bulmuyordu. Ama kabul etmekte zorlanıyordu. Mali durumun müsait değil ve hem de oğullarımı mirastan mahrum etmeye hakkım yoktur. Memleketleriyle bir bağları olsun, gurbette yok olup gitmesinler diye onlara da bir şeyler bırakmak istiyorum. Ama adada adet olduğu üzere kardeşlerin de Drohomo'ya katkıda bulunacaklarını sanıyordum. Kardeşleri çalışan insanlardır Nikola Efendi ve daha çok gençler. Senet versinler, bunu onlardan isteyemem. Az sonra doktor gitti, Aris geldi. Ne konuştuklarını öğrenince canı sıkıldı.